Efendim, hoş geldiniz. Benim adım Şevket Racan, Bilim Akademisi üyesiyim. Bu akademimizin her ay düzenlediği bilim konferanslarından bu akşam bir yenisini dinleyeceğiz. Hepinize geldiğiniz, katıldığınız için öncelikle çok teşekkür etmek isterim. Çok ilginç bir konu. Umuyorum hocamız da bize bu konuda bilgi verecek. Ben çok kısa Sayın Berat Hazredaroğlu'nun biyografisini sunmak istiyorum sizlere. Lisans eğitimini Berat Hoca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Villanova Üniversitesi'nde master yüksek lisans 2010 yılında da almış oluyor. 2010 yılında da Kaliforniya Üniversitesi Riverside'dan kimya ve çevre mühendisliği alanında doktorasını almış. Daha sonra Yale Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarda bulunduktan sonra 2014 yılında da Türkiye'ye dönmüş. Hocamızın TÜBİTAK, NSF, İstanbul Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından fonlanan projelerde çalıştığını öğreniyoruz. Bizim için tabii çok önemli olan kendisi yakın zamanda Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanı BAGEP ödülünü kazandı. Biz de kendisini bu vesileyle daha yakından tanımak fırsatını bulduk. Onun dışında FABET, SF, Eser Tümen Araştırma Ödülü, Royal Society Newton Fellowship ile ödüllendirilmiş. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde Berat Bey, Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İstanbul Mikroyos'un Biyoteknolojileri ARGE Merkez Direktörlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerinde yürütüyor. Kendisi bu yosunların veya mikro yosunların işte gıda, ilaç ve çevre konularındaki etkileri üzerinde bize bilgi verecek. Ben kendi çalışma alanını zaten anlatacaktır, daha fazla girmeyeceğim. Ama umuyorum bu saatte bizlere pratik birkaç yemek tarifi de verebilir. Anladığım kadarıyla bir zaman bunları da yemek zorunda kalacağız. Hoş geldiniz Berat Hocam.
Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Şevket Hocam'a çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte olmak çok keyifli burada. Bilim Akademisi'ne tekrar davet için teşekkür edeyim. Yapı Kredi Kültür Sanatı da ev sahipliği için. Şimdi bugün size makro yosunlar, makro sorunlar için mikro çözümlerden bahsedeceğiz. Yosunlarla bu sorunlarımıza nasıl çözüm bulacağız? Biraz onun üstünde konuşacağız. Umarım hepiniz için keyifli bir sunum olur. Şimdi makro sorunlar dedik. Önce o makro sorunlar ne, bir onu görelim. Ben bu listeyi çok seviyorum. Bu liste 96 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Dr. Smalley'e ait bir konuşmasında insanoğlunun önümüzdeki 50 yıldaki sorunlarını listeliyor. Beraber birlikte okursak enerji, su, gıda, çevre, yoksulluk, terörizm ve savaş, hastalıklar, eğitim, demokrasi ve nüfus. Yani bu listeye zaten katılmamak mümkün değil. Şimdi tabii nüfus en altta ama hepimiz biliyoruz bunların çoğu antropolojik sıkıntılar. Dünya nüfusunun tahminine baktığınız zaman bugün şuralardayız. 8 milyara çok yaklaştık. Mevcut projeksiyonlar 2050 gibi 10 milyara, 2100 gibi de 11-12 milyara doğru gittiğimizi gösteriyor. Şimdi daha çok nüfus ne demek? Daha çok enerji ihtiyacı, daha çok su ihtiyacı, daha çok gıda ve daha çok kaynak ihtiyacına sebep oluyor. Ama şu an nasıl bir kaynaklardan besleniyoruz? Dünya ağırlıklı olarak fosil kaynaklardan besleniyor. Birinci enerji kaynaklarımıza baktığımızda hala petrol %34, doğalgaz %23, kömür %27. Yani %90'ını hala biz fosil kaynaklardan elde ediyoruz. Bütün, yani sadece enerji değil, diğer petrokimya endüstrisi olsun, temel plastik, temel ihtiyaç ürünlerinin üretiminde ağırlıklı olarak hala fosil tabanlı bir ekonomiye dayalıyız. Ve bu neyi getiriyor? Yani bu Türkiye'de de çok benzer. Çok, yani doğalgaz %30, petrol %30, kömür de %27, jeotermal %5 seviyesinde, hidro %3.4. Yani yenilenebilir enerjilere ayrılan pay hala çok düşük. %10 ve %16 seviyesinde gözüküyor. Ama yani Bir sonraki slaytta fosil kaynaklardan kaynaklı problemleri bahsedeceğim. Bir diğer kaynak da bunlar yenilenemeyen enerji kaynakları. Yani bitecekler, belli bir rezervleri var. Onlar ne kadar peki dünyada? Baktığınızda kömürde yaklaşık 115 yıl, doğalgazda 52 yıl, petrolde de yaklaşık 50 yıl. Yani zaten bir 50 ile 100 yıl arasında bu kaynaklar dünyada bitecek. Yani çok hızlı bir şekilde, etkilerini zaten görüyoruz, birazdan ondan bahsedeceğim, küresel iklim değişikliğinden. Çok hızlı bir şekilde fosil tabanlı bir ekonomiden biyolojik kaynakların kullanıldığı, sürdürülebilir kaynakların kullanıldığı bir ekonomiye geçmemiz gerekiyor. Biyoekonomi olarak tasarladığımız ekonomiye. Şimdi bahsettiğim fosil kaynaklardan kaynakların %90 seviyesinde kullanılmasına, bu neyi getiriyor? Küresel iklim değişikliği. Hawaii'deki Mauna Loa gözlem evindeki karbondioksit ölçümlerine baktığınızda görüyorsunuz bu 60'lardan beri devam ediyor. Sanırım 2 hafta oldu, Twitter'da, sosyal medyada çok çıktı. İnsanoğlu en yüksek karbondioksit rekorunu kırdı. 415 ppm oldu. Şurada gördüğünüz gibi, yani en yüksek seviyemize ulaşmış durumdayız. Bu neyi getiriyor? Sera gazları salınımının sebebiyle iklim değişikliğinin artık etkilerini çok ciddi hissetmeye başladık. Çok uzun zamandır böyleydi ama insanlık için artık uyanış çanları çalmaya başladı. Kuraklık, çok ciddi kuraklık problemleri görmeye başladık. Dünyanın bir kısmı kuraklıkla uğraşırken bir kısmı sel felaketleriyle uğraşıyor. Dünyanın başka kısmı neyle uğraşıyor? Yangınlarla. Yani bütün ülke yanıyor. Avustralya. Bu hakikaten hepimiz için bir uyanma zili çalıyor ama ne kadar ciddi alıyoruz ben hakikaten bilmiyorum. Çünkü yani şu an bir ülke yanıyor. Geçen yıl bir eyalet yanıyordu. Bu da Kaliforniya. Yani Kaliforniya'da çıkan yangınları da biliyorsunuz. Bütün eyalet yangın. O yüzden çok hızlı bir şekilde bu çanları, Boğaziçi'nden Levent Hoca'yı biliyorsunuz. Ben onun kadar çok kötü şeyler söylemiyorum ama o sunumuna şey başlıyor. Hepimiz öleceğiz şeklinde başlıyor. Ben öyle şeyler söylemiyorum ama çok çok hızlı bir şekilde bir biyoekonomi modeline geçmemiz gerekiyor. Bugün birazcık onlardan bahsedeceğiz. Şimdi yosunlarla alakalı çok kısa 2 tane slaytım var. Yosunlara aşina olabilirsiniz. Ama aşina olduğunuz yosunlar belki şu tarz yosunlar olabilir. Yani doğada yürüyüşe çıktınız, görüyorsunuz işte kokan, kötü kokan. Şu tarz gördükleriniz doğru, bunlar birer yosun. Ya da işte yazın denize gidiyorsunuz, ayağınıza değiyor, çok hoşunuza gitmiyor. Onlar da yosun, doğru. Ama onun dışında başka yosun türleri de var. Yosun alemi yaklaşık 200 bin tür. Yani çok çok çeşitli yosun kaynaklı yosun türleri var. İstanbul'un bir önceki sene renginin turkuaza döndüğünü hatırlıyor musunuz Boğaz'ın? O bir yosun patlamasıydı mesela. O sene Sahra Çölü'nden çok fazla yağışlı bir sezondu. Sahra Çöllerinden biraz demir geldi. O demir zaten İstanbul'da, Boğaz'ında ve Karadeniz'de bulunan bir türü ihtiyacını bol bol karşıladığı için yaklaşık Mayıs ayları falandı. Güneş bol, işte bütün besleyici nutrientler geldi. Şurada bir uydu fotoğrafı var, sadece Boğaz'da değil aslında, Karadeniz tarafının çoğunda oldu. Bir 4-5 ay bir patlama vardı. Zararsız bir alg patlamasıydı. Tam tersine besin zinciri açısından önemli bir alg patlamasıydı. Bazen zararlı diye tabir ettiğimiz bu 200 bin türün içinde yaklaşık 80 tane tür aslında toksik maddeler salgılıyor. Bu bir red tide dediğimiz kızıl alg patlaması. Onların bazıları balık ölümlerine ve çevre sıkıntılarına sebep oluyor. Bu tarz patlamalar da var. Bir de şu artık arkada gördüğünüz bizim makro alg diye, yani büyük çıplak gözle rahatça görebildiğiniz alg türleri var. Bunlardan bir kısmı kahverengi algler. Örnek olarak bir kelp, giant kelp gösteriyoruz, macrocystis. Belgesellerde falan, akvaryumlarda çok görürsünüz. Gıda için de çok kullanılıyor. Böyle rengi çok güzel parlak kırmızı algler var, porfire grubu. Bir de en sağda gördüğünüz deniz marulu dediğimiz, bizim Türkçe'de yeşil alg, Ulva lactuca diye yeşil alg grupları var. Bunlar makro algler, yani çıplak gözle görebildiğiniz. Aslında dediğim gibi bugün vaktimiz birazcık dar olduğu için makro sorunlar için makro alglerimiz de var ama bugün makro sorunlar için mikro algler, mikro çözümlerden bahsedeceğiz. Onlar da burada gördüğünüz mikro alg derken boyları 100 mikron altı, yani 0.1 milimden düşük. Çıplak gözle göremediğiniz, mikroskop yardımıyla görebildiğiniz mikroalgler. Bugün ağırlıklı olarak bizim çalıştığımız türlerin çoğunu görüyorsunuz. Büyük kısmı, %90'ı bizim laboratuvarda da çalışılıyor. Ağırlıklı olarak bunların üstünde konuşacağız. Yani mikro yosunlar. Ben alg ve yosunu bugün çok kullanabilirim farklı farklı. İkisi de aynı, alg ve yosun. Şimdi yosunlara giriş böyleydi. Bir de bir slide'da Döngüsel biyoekonomide mikroalgler. Biyoekonomiden çok kısa bahsettim. Döngüsel biyoekonomi nasıl oluyor? Şimdi bizim yosunlar konusunda çalışmamızın en temel motivasyonlarından bir tanesi, yosunlar şimdi fotosentetik canlılar. Aslında evrimsel açıdan baktığınızda da yeşil bitkilerin atalarılar, yeşil mikroalgler. Ama en verimli fotosentezi mikroalgler yapabiliyor. Karbondioksit yakalamada da, ışık tutmada da. Hızlı bir şekilde fotosentez yapabildiklerinden büyüme hızları daha yüksek. Bugün şimdi biyoekonomiden bahsettik. Biyokaynaklar var, çeşitli biyokaynaklar. Algler bunlardan biri. Bu biyokaynakları birbirlerine göre karşılaştırdığınızda yosunların avantajı çok hızlı büyüyorlar. Yani bir bitki mesela büyümesi 2-3 ay sürerken yosunların büyümesi ise 2-3 hafta sürüyor. Yani hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlar. Diğer avantajları, bitkileri ekmek için belirli bir ekilebilir alana ihtiyacınız var. Yosunları ise biz tamamen mühendislik ve bilim koşulları altında reaktörlerde büyüttüğümüz için ekilebilir tarım alanlarına ihtiyacımız yok. Bu da en büyük avantajlarından bir tanesi. Diğeri, şimdi yine bitki büyütürken taze suya ihtiyacınız var. Yosunlarda bizim taze su kullandığımız türler de var. Bir de deniz yosunları için özellikle tuzlu sularda büyütebiliyoruz. Acı sularda farklı su tiplerinde büyüyebilen yosunlarımız var. Şimdi fotosentez dedik, en verimli fotosentezi yapıyorlar. Fotosentez için neye ihtiyaç var? En önemli girdilerden birisi karbondioksit. Bu verimli fotosentezden bahsederken, yani yüksek oranda karbondioksit yakalayabilir derken, şimdi mesela dışarıdaki bitkiler atmosferdeki, şu an maalesef 415 ppm seviyesine ulaşan karbondioksit emiyorlar. Reaktör sistemleri içinde, mühendislik sistemleri içinde yosunları büyütebildiğiniz için daha fazla karbondioksit verebiliyorsunuz bu sistemlere. Ve bu karbondioksitler özellikle yüksek emisyonu olan termik santraller, çimento sanayi, petrol rafineri ve diğer kimyasal sistemlerden gelebiliyor. Yani bir karbondioksit yakalama özelliğiniz var. Onun dışında fotosentez, daha doğrusu bitkilerin büyümesi için neye ihtiyaç var? Gübrelere ihtiyaç var. Ağırlıklı olarak azot, fosfor ve potasyuma. Yosunlarda da aynı şekilde bu gübrelerin ihtiyacı olduğu için, ama yine reaktör sistemleri içinde büyütüldüğü için yüksek azot ve fosfor çıktısı olan atık su sistemleri, gıda üretim fabrikaları, tarımsal faaliyetler, hayvancılık tesislerinden bu atıkları elde edebiliyorsunuz. Üretimlerde ne yapılıyor? Dediğim gibi bizim mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi, işte verimli tarım ovalarını mı kullanıyorsunuz büyütürken, ya da işte toprak dururken niye denizde büyütüyorsunuz? Hayır, tamamen mühendislik ortamları reaktörlerin içinde büyütülüyor. Burada bazı örnekler görüyorsunuz. Mikroalgler ağırlıklı olarak bu tarz açık havuz sistemlerinde ya da çeşitli tübüler kapalı sistemlerde, bazıları ince panel sistemlerde mühendislik ortamları da büyütülüyorlar. O yüzden dediğim gibi verimli tarım arazilerine ihtiyacınız yok. Ne gibi ürünler elde edebiliyoruz? Bugün bunlara gireceğiz. Ana kategoriler altında kendi yosun biyokütlesinden hayvan yemi ve biyogübre üretilebiliyor. Nişasta biriktiriyorlar. Nişasta fermentasyonla biyoetanole dönebiliyor. Biyoetanol benzinin bir alternatif olarak benzinle harmanlanarak kullanılabiliyor. Bunlardan bahsedeceğim. En önemli özelliklerinden bir tanesi, bol miktarda yağ üretiyorlar. Ürettikleri yağ başta biyodizel olmak üzere biyojet yakıtı gibi diğer biyoyakıtlarda kullanılabiliyor. Onun dışında bir de özellikle nütrasötik ve farmasötik endüstrilere yönelik kozmetik, ilaç ve ayrıca bugün yine bol bol konuşacağız, fonksiyonel gıda alanlarında üretilebiliyor. Bunlar da kullanım alanlarındaki sektörler. Şimdi gıdadan başlayalım. Yosunlardan elde edilen öncelikle konvansiyonel, daha klasik gıda ürünleri var. Bunlardan en temelinden biri alginler. Yani alginik asit, alginat diye. Eve gittiğinizde bir bakın, şöyle buzdolabını açtığında herhangi bir şey alın, arkasını çevirin. %90 ihtimalle bu üç kelimeden bir tanesini görürsünüz. Çünkü su tutucu, kıvam artırıcı ve yoğunlaştırıcı maddelerdir. Pudinglerde, dondurmalarda, salata soslarında, dediğim gibi A'dan Z'ye birçok üründe yosunlardan elde edilen alginik asit, zaten bu ALG oradan gelir, bunlar kullanılır. Bir de karagenan diye çok benzer, böyle yaratık filmlerinde, korku filmlerinde falan görürsünüz, böyle işte ana karakter, yaratığı hatırlarsın, burada çok genç arkadaşlar var ama eski yaratık filmlerinde Sigourney Weaver hani yaratıkla karşılaşır, böyle salya şey akar ya, o mesela alglerden elde edilen bir karagenan denen bir üründür. Yüksek, yani viskositesi çok yüksek bir ürün olduğu için gıdada da çok fazla kullanılıyor, Hollywood'un da sevdiği bir madde. Suşi seven var mı? Var. Arkada gördüm birkaç tane. Suşi'nin o etrafında gördüğünüz koyu yeşil madde aslında Japonların nori dediği, Türkçe'ye çevirdiğimizde yenilebilen deniz yosunu, edible seaweed anlamına gelen. Zaten Uzak Doğu çok kullanıyor, atıştırmalık snack olarak falan kullanıyorlar. Bunlar klasik, uzun yıllardır. Aslında yosunların hani uzun yıllar bahsederken söylemem lazım, şeyler var. Azteklere, Mayalara kadar gidiyor. Çok uzun zamandır yosunlar, kuru yosun gıda olarak kullanılabiliyor. Genç arkadaşlar var, görüyorum. Benim öğrencilerim de var, laboratuvarda çok kullanıyorlar. Agar, katılaştırıcı ajan. Bakterileri büyüttüğümüz bu biliyorsunuz petri kapları, onların içindeki sıvı büyüme ortamına agar eklerseniz katılaşırlar. O agar da yine alglerden elde edilen önemli bir ürün. Oradan birazcık daha son zamanlarda popülerleşen önemli gıda kaynaklarına, birazcık daha nütrasötiklerden bahsedeyim. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi bizim de çok çalıştığımız Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında omega 3 yağ asitleri. Omega 3, omega 6, omega 9 aslında. Burada omega 3 diye giriyorum. Şimdi bunu her zaman çocukken aldığımız balık yağı, kendi çocuklarımıza verdiğimiz balık yağı hapları. Biliyorsunuz doktorlar da tavsiye eder haftada iki defa balık yenmesini. Çoğumuz yiyemiyoruz. O yüzden bu omega 3'leri genelde takviye olarak alıyoruz. Şimdi çok bilinmeyen bir gerçek vardır. Balıklar da omega 3 yapamazlar. Peki balıklarda omega 3 nereden geliyor? Niye biz balık yağı hapı olarak alıyoruz? Çünkü büyük balık küçük balığı yer lafından aslında o aklınıza gelsin. Denizlerde, okyanuslarda, göllerde zooplanktonların, karides ve ona benzer küçük canlıların yediği deniz yosunlarının, işte küçük balıkların yediği karideslerden daha büyük balık, en büyük balık birikmesi. Ve en son tabii besin zincirinin en tepesinde insanlar olduğu için ya balıkla alıyoruz bunu ya da balıklardan elde edilen balık yağı haplarıyla. Şimdi biz buna bir akümülasyon diyoruz, yani biyo birikim. Ancak şöyle bir sıkıntı var. İnsanoğlu sağ olsun denizleri ve gölleri de bol bol kirlettiği için balıklarda sadece omega 3'ler değil, onun dışında civa, dioksinler, tarımda kullanılan kirleticiler, PCB'ler ve ona benzer ilaçların birikmesi sebebiyle balıkların aslında etleri kirlenmeye başladı. Yakın zamanda tavukların başına gelen balıkların başına gelecek. Çünkü onlara da artık dar alanlarda büyütmeye başladığımız için onlara da antibiyotik veriyoruz. Onlara da hormon vermeye başladık. Balık çiftliklerinde de ciddi sıkıntılar geliyor. O yüzden esas üretici yosunlar olduğundan biz şurayı tamamen kapatıp, lütfen beni yanlış anlamayın, balık yemeyin demiyorum kimseye. Ama esas üreticiler zaten yosun olduğu için civa ve ona benzer kirleticiler olmadan biz omega 3 yağ asitlerini olduğu gibi yosunlardan elde ediyoruz. Omega 3'lerin ne gibi faaliyetleri var? Yani niye kullanıyoruz zaten? Hani hepsi detaya girmeyeceğim ama özellikle çocuklarda beyin gelişiminde, erişkin ve şeylerde, ileriki seviyelerde kalp damar sağlığı açısından omega 3'ler ciddi sağlık faydaları gösteriyorlar. Diğer çalıştığımız alanlardan bir tanesi laboratuvarımızda gıda boyaları. Şimdi gıda boyaları derken, hani gıda boyası deyince zaten insanlar bir irkiliyor şöyle. Gıda boyaları zaten çok faydalı şeyler de değiller ama her şeyde kullanılıyorlar ve genelde sentetik olanlarını kullanıyoruz. Hani yine tükettiğiniz ürünleri bir çevirin, arkasında E kodlu çeşitli gıda boyaları var. Şimdi gıda boyalarının doğal versiyonları, esas versiyonları yosunlardan elde edilebiliyor. Bunları biraz şeyden düşün. Hani eskiden halılarda mesela kök boyalar kullanılırdı. Onların pigmentleri bitkilerden gelirdi. Yine aynı bağlantıyı kurun. Bitkilerle yosunlar da çok yakın ilişkili olduğu için evrimsel açıdan yosunların pigmentleri doğal gıda boyası olarak kullanılabiliyor. Bu doğal boyalar neler? Mesela beta karoten, havuca turuncu rengini veren beta karoten yosunlarda da bol miktarda bulunur. Zaten biz havuçlara esas ne için tüketiriz beta karoteni? Göz sağlığı için. O yüzden bu pigmentlerin aslında her biri, boyaların her birinin belirli sağlık etkileri var. Klorofil zaten bulunuyor. Bizim en çok çalıştığımız boyalardan bir tanesi fikosiyanin dediğimiz, fikosiyanin bir mavi boya. Şöyle bir eski biyoloji bilgilerinizi hatırlayın. Mavi yeşil algler denirdi eskiden. O mavi yeşil alglerdeki mavi bundan geliyor. aslında içinde biriktirdiği pigmentlerden. Antioksidan gösteren önemli bir pigmenttir. Bir de yine şöyle bir düşünün, doğada doğal mavi bulunmaz. Şöyle bir meyveleri, sebzeleri şöyle bir gözünüz önünden geçirin. O yüzden mavi renk gerektiren gıda ürünleri, işte dondurma olur, pasta olur, herhangi bir şey, yani bir sürü kullanılan sistemlerde doğal versiyonu tercih ettiğinizde yosunlardan elde edilen pigment kullanılabiliyor gıda sektöründe. Bazı polisakkaritler var, onlar kahverengi olarak kullanılabiliyor yine. Bir de bunlar ağırlıklı ana renkler olduğu için karıştırılıp farklı renklere de döndürülebiliyor. Doğal gıda boyaları olarak kullanılmak üzere. Bunun dışında başka pigmentler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi astaxantin. Astaxantin Haematococcus pluvialis dediğimiz, bizim laboratuvarımızda da bulunan bir yeşil yosul türünden elde ediliyor. Kendisi normalde yeşil ama belli üretim koşulları altında kırmızıya dönüyor. Bu kırmızı esas pigmentin kendisi. Flamingolara pembemsi rengini veren, karidese pembemsi rengini veren yine aynı benzer pigmenttir. Bilinen en kuvvetli antioksidan. Antioksidan dediğimiz nedir? Şimdi bizim oksijenli solunum yapan insanlar da dahil, tüm canlılarda, hayvanlarda, insanlarda reaktif oksijen türü dediğimiz, ROS dediğimiz oksidan maddeler var. Bunlar hidroksil radikalleri, superoxide anion dediğimiz oksijenin bazı superoksit halleri, singlet oksijenler. Çok detaya girmeyeyim. Dediğim gibi oksijenli solunum yapan bütün canlılarda bunlar oluşuyor. Normalde sağlıklı bir bireyin bağışıklık sistemi bunlarla başa çıkabiliyor. Ancak uykusuzluk, stres, diğer faktörler, düzgün beslenmeme gibi koşullar altında reaktif oksijen türleri insanları yormaya başlıyor. Bunlar bizim genel yaşlılık etkileri, yani çökme deriz ya, insanlar çökmüş vesaire gibi. Onların esas temel sebebi bu reaktif oksijen türleridir. O yüzden eğer düzgün, dediğim gibi, bu kötü alışkanlıklarınız varsa, özellikle sigara gibi, kötü beslenme, stres, bu pigmenti tavsiye ederim almanızı. Önemli antioksidanlardan bir tanesi. PubMed'e baktığınızda son 10 yılda farklı dokulara etkileri, beyin, ciğer, böbrek gibi, ondan sonra diyabetle alakalı astaxantinin bu tarz faydaları yavaş yavaş şeyde yayınlanmaya başladı. Bilim dünyasında bulmaya başladı. Fonksiyonel gıdadan bahsedeceğim birazcık. Şimdi biliyorsunuz, beyaz eti ya azalttık ya artık çok fazla tüketmiyoruz. Dediğim gibi balıkların başına da benzer şey gelmeye başladı. Kırmızı eti de, kırmızı etteki problemleri de biliyorsunuz. Yani bu aslında tüm dünyada da böyle ama Türkiye'de de çok oldu. İthalatta sıkıntı oldu, ondan sonra şarbon vakası oldu, hatırlıyorsunuz geçen sene. Şimdi yosunlar, ikinci slide hatırlarsanız en başta nüfus yoğunluğundan bahsettim. Bu kadar nüfus yoğunluğunun et ihtiyacını, protein ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Çok büyük bir soru işareti. Bu çok fazla konuşulmuyor. Diğer konuşulmayan önemli bir konu, küresel iklim değişikliğinde evet insanlar çok sebep oluyor, çok fazla da sera gazı salıyoruz ama özellikle hayvancılık, yani kırmızı et üretimi de çok ciddi karbon, yani metan başta olmak üzere sera gazı salınımına sebep oluyor. Yine çok bilinmez, ineklerin aslında, çok affedersiniz, geğirmesinden, geviş getiren hayvanların geğirmesinden dolayı çok ciddi bir metan salınımı olur. Ve bu ciddi oranda küresel iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. O sebeple, yani nüfus artışını da göz önünde bulundurduğunuzda, insanoğlunun alternatif protein kaynaklarına ihtiyacı var. Nedir bu alternatif protein kaynakları derseniz, şu anda 3 tane önemli şey önden gidiyor. Biraz inovatif olarak gelen labda büyütülen et, duymuşsunuzdur belki haberlerde, yavaş yavaş geliyor. Böcekler, çok konuşuluyor, ve yosunlar. Şimdi labda yetişen et, sentetik et, çok hani şey, gelecek vadeden bir teknoloji ama hakikaten 8 milyar insanı nasıl besleyecek, büyük bir ölçek sıkıntısı olabilir. Böcekler, sizi bilmem ama hani Türkler, Batı toplumları böceklere çok kolay adapte olmayacaktır. O yüzden o da bizim için biraz uzun. Alternatif protein kaynağı olarak yosunlar birazcık öne çıkıyor. Niye önemli? Çünkü bazı türler yaklaşık %75 oranında protein biriktirebiliyorlar. Bizim çalıştığımız türlerden bir tanesi spirulina. Bunlar toz, tablet ya da hap şeklinde kullanılabiliyor. Yurt dışında da var, Türkiye'de de satılıyor. %75 oranında protein içerdiği için özellikle kırmızı etten uzak duranlar, veganlar, vejetaryenler için, sporcular için, protein kaynaklarına bakan sporcular için çok önemli birer sürdürülebilir bitkisel protein kaynağı. Toz hali özellikle farklı işte smoothie'ler de kullanılıyor. Özellikle yeşil olanları çevirin, bakın içinde ne var ne yok diye. İşte brokoli, kivi, yeşil elma vesaire falan. Bir de artık arkasında görüyorsunuz spirulina ya da chlorella falan tarzında yeşil algler kullanılabiliyor. Türkiye'de şu an satış yok ama Amazon'da var. Bir yağ, tamamen yosunlardan elde edilen, zeytinyağından bir tık kalite iyi. İçinde bir sürü omega 3, az önce bahsettim, öbür konuyla çok bağlantılı. İçinde bol miktarda omega 3, omega 6 olduğu için doymamış yağ asitleri dediğimiz. Reklamlarda hep öyle geçer. İşte margarin, Bessel reklamları hatırlayın. Margarin ama işte içinde doymamış yağ oranı yüksek falan, yani reklamlarını yaparlardı. Bunlar doymamış yağ asit oranı yüksek. Onun dışında yine son zamanlarda çok çıktı, meşhur oluyor. Aynı konu, kırmızı ete alternatifler. Görüyorsunuzdur buradan, plant-based burger patty, yani hamburger etinin bitki tabanlı versiyonları. İçinde yani görüyorsunuz işte 20 gram soya yok, gluten yok, GMO yok, yani genetiği değiştirmiş organizma yok. Çünkü tamamen bezelye proteini ve yosun proteini. Renginden de zaten anlayabileceğiniz gibi hem doku olarak hem tat olarak bir hamburgerden beklediğiniz aynı şeyi artık bitkilerden elde edebiliyorsunuz. Örnekleri var işte spirulina burger, biraz daha vejetaryen burger tarzında. En alttaki resim inanmazsınız IKEA'dan. IKEA'nın bir deneysel mutfak şeyi var, grubu var. Şevket Hoca'nın bahsettiği gibi böyle şeyler, meşhur şefler oturuyorlar yosunlardan neler çıkartabiliriz diye. Bunun ismi sosissiz sosisli. Ondan sonra çünkü içinde sosis yok. Ekmeğini de görüyorsunuz, ekmeği de yosundan yapılıyor tamamen. Yani yavaş yavaş artık etten, dediğim gibi illa vegan, vejetaryen olmanıza gerek yok. Kırmızı eti azaltmak istiyorsanız yavaş yavaş yosuna geçmeye başlayabilirsiniz. Bu muhtemelen çoğunuzu şaşırtacak. Yine okuyorsunuz hemen. Vegan egg. Yani tamamen bitkisel yumurta. Biraz küçük gene ama görürsünüz belki %100 plant-based egg replacement. Yani %100 bitkisel tabanlı yumurta alternatifi. Size rafadan yumurta şeyi veremiyor daha henüz. Keyfi veremiyor. Toz şeklinde yine bezelye ve yosunlardan tamamen elde edilen soğuk suyla karıştırıyorsunuz, bir omlet yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir alternatif. Şimdi fonksiyonel gıdalar konusunda biz de çok çalışıyoruz. Bir TÜBİTAK destekli bir projemiz var. Besin değeri yüksek bitkisel gıda formları TÜBİTAK 1512 projesiyle fonlandı. Şu an hala prototip aşamasında ama farklı ürünler çıkarmaya başladık. İşte muffin var, çikolata var. Bu tarz şeylerde gördüğünüz alternatif, işte chia tohumu, süzme yoğurt ve farklı besleyici ürünler oldu. Şurada beta karoten var ağırlıklı gördüğünüz. Bunda da fikosiyanin, az önce bahsettiğim pigmentlerle ağırlı. Bazı besleyici değerleri de yükseltilmiş durumda. Protein barlar, biraz ezmeler. Amacımız aslında size sağlıklı aparatif snackler üretebilmek. Biliyorsunuz koşturmaca, günlük koşturmaca sırasında bazen öğün atlayabiliyoruz ya da işte öğünler arası sağlıklı alternatife ihtiyacımız oluyor. Mesela şunlar biraz granola barları alternatif. Bir sürü alternatif var ama hani bazılarında da çok şeker var. Bazılarında çok fazla yağ var. Sağlıksız versiyonları var. Onlara tamamen yosun kaynaklı alternatifler bulmak üstüne. Bunları şeyle test ettik, gayet güzel. Tanıyanınız var mı bilmiyorum ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yanındaki Sanayi Bakanı, arkadaki de TÜBİTAK Başkanı yüksek seviyede test edildi, onaylandı yani. O yüzden gayet şeyler, hazırlar. Gıdadan birazcık tarım ve hayvancılığa atlayacağım. Uyguladığımız alanlardan bir tanesi biyogübre. Şimdi bazı çalıştığımız yosunlar havadaki serbest azotu yakalayabiliyorlar. Serbest azotu yakalayabilen aslında dünyada çok çok az canlı vardır. Bunlardan bir tanesi yosunlar. Yani serbest azotu yakaladığınız, organik forma getirdiğiniz zaman gübre olarak kullanabiliyorsunuz. Bu konuda bizim bazı sera çalışmalarımız vardı bir önceki okulumda. Bir de Del Monte markasını bilirseniz onların bazı işte kavun üstüne denemeleri oluyor. Yosunlardan takviyeli biyogübre ile ürün kalitesinde ciddi oranda artış sağlayabiliyorsunuz. Bunlar niye önemli? Bilmiyorum ama belki duymuşsunuzdur. Azot gübreleri Haber-Bosch denen bir proses vardır. Çok fazla enerji harcayan bir prosesle üretilirler. Yani gübre üretimi ciddi oranda enerji sarfiyatı. Enerji sarfiyatı dediğimiz zaman da yine baştaki slide %90 oranında hala fosil kaynak kullandığımız için ciddi oranda enerjiden kaynaklanan sera gazı salınımına sebep oluyor. Fosfor da aynı şekilde, fosfor da aslında bir madencilik faaliyeti şeklinde kayalardan çıkartılır. O da ciddi oranda yine çevreye sıkıntısı olan, çevresel felaketlere sebep olan önemli bir problemdir. Aynı zamanda yine fosfor da limitli bir kaynak. Dünya, yani biz göremeyeceğiz, belki torunlarımız da göremeyecek ama 120 yıl öngörülüyor şu anda. Yakın zamanda fosfor da dünya için sıkıntı yaratacak kaynaklardan bir tanesi. Özellikle gübre alanında. Şimdi şeyden bahsettim. Balıkçılıktaki bazı problemlerden. Ama bu problem yeni değil. Şu grafik gördüğünüz soldaki Dünya Gıda Örgütü FAO'nun bir grafiği. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Şu zamanını görüyorsunuz. Açık maviyle gördüğünüz, şimdi mesela markete gittiğinizde önce neye bakıyorsunuz? Çiftlik balığı mı, denizde yakalanan balık mı diye bakıyoruz genelde, değil mi? Ve yakalanan balığı tercih ediyoruz, deniz balığını. Ama 80'lerin sonundan beri, 90'ların başından beri tüm dünyada denizden yakalanan balık sayısında artış yok. Şu gördüğünüz stabil sayı ona ait. Bunlar görüyorsunuz capture production. Yani yakalanan balık ürünleri. Ona rağmen yukarıda gördüğünüz koyu lacivertte çiftlik balıkçılığı her sene yaklaşık %9'a yakın bir oranda artarak gidiyor. Şimdi şeyden bahsettim, çiftlik balıkçılığında çok büyük problem var. Duyuyorsunuz yani Ege'de falan bazı düzgün olmayan tesislerde hani denizi de kirletici şekilde, çevreyi de kirletici şekilde balık üretimi yapılabiliyor. Yani onların çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Şeyden de bahsettim size, hani balıklardaki bu birikimlerden bahsettim. Kaliteli balık eti elde edebilmek için çeşitli yem çalışmaları yapmaya çalışıyoruz ki balıklardaki omega 3 oranlarını artırabilin. Bunlar yine birazcık çiftlik balıkçılar için üretim şeklinde. Onlara verdiğiniz yem ne kadar kaliteli olursa onlardan elde ettiğiniz balık eti de kaliteli oluyor. Mesela bu astaxantin özellikle somonla yapılan bazı denemelerde, bu da yine benim bir önceki okulumda yaptığımız bir çalışmalardan biri. O somona aslında turuncu rengini veren özellikle baktığımız renk o pigmentlerden geliyor. Yosun oranı arttıkça bunlar dokularına yansıyor. Şimdi gıdadan birazcık da karbondioksite geçeceğim. Hani karbondioksitin büyük bir problem olduğunu anlattım size. Yosunlar özellikle reaktör sistemlerinde, bu ortak yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, baca gazı sisteminde, Intel'in bir baca gazıydı bu. Karbondioksit oranı yüksek sistemlerde büyütebiliyorsunuz. Aynı zamanda sudaki azotu da azaltabiliyorlar ve buna rağmen içindeki yağ oranları artmaya başlıyor. Yağ oranını yine dediğim gibi biyolojik yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. İstanbul için bir sunumdan önce görüşüyorduk. İstanbul'un biliyorsunuz şu gördüğünüz aslında bir standart otobüs durağı. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için dizayn ettik. Umarım uygulamaya geçireceğiz yakın zamanda. Şimdi normalde dünyanın oksijen, bugün o slide'dan bahsetmedim. Dünyanın oksijenleşmesinde, yani şu anki %21 oksijen seviyesine gelmesindeki en büyük rolden yosunlar sorumlu. Şu anda öyle aslında. Genelde bilinir işte yağmur ormanları, ormanlık alanlar oksijenden sorumludur. Doğru ama sadece %20'sinden. %80'inden yosunlar sorumlu. Çünkü yaklaşık 1 metreküplük, 1 tonluk bir alg kültürü, yani saatte 170 gram bölü metreküp oksijen üretimi ve 7500 gram bölü metreküpe yakın karbondioksit yakalayabiliyor. Yani 1 metreküp mikroalg yaklaşık 100 metrekare ormanın ürettiği oksijenle aynına denk geliyor. O yüzden İstanbul'un biliyorsunuz hava kalitesi de zaten çok iyi değil. Özellikle kötü bölgelerde hava kalitesini birazcık özellikle güneş bakan taraflarında, yan panellerinde yosun kullanarak öbür tarafından temiz hava çıkışıyla alakalı bir prototip çalışması yaptık. Bunun başka mimari örnekleri farklı ülkelerde var. Özellikle dış cephe elemanı olarak kullanılıyorlar. Bu Hamburg'da, Almanya'da bir binanın dış cephesine uygulanmış bir örnek. Bazı peyzaj ya da iç mimari şeklinde yine kullanılabiliyor. Özellikler var. Şöyle bir alcidom. Bu da Malmö'de bir örnek. Buradan bir köprüye uygulama, geçen araçlardaki egzozları yakalamak için. Yani şehirde de böyle hava kalitesini iyileştirici örnekleri bulunabiliyor. Atık sudan bahsettim, bunu hızlı geçeyim. Hızlı bir şekilde azot ve fosfor yakalayabiliyorlar. Yani atık suyun arıtımında kullanılabiliyor. Çok şurada saat süresini görüyorsunuz. Kusura bakmayın İngilizce gerçi ama azot ve fosfor seviyeleri. 1-2 saat içinde fosforu, yaklaşık 24 saat içindeki de azotu hızlı bir şekilde yapılarına alabiliyorlar. Bunu aldıktan sonra mesela gübre için kullanabilirsiniz. Susuzlaştırıldıktan sonra böyle uygulamalarımız var. Bunun bir versiyonu, şehir versiyonu NASA ile beraber bir ortak projemiz oldu. Başındaki mühendis geçen sene Boğaziçi'ne geldi. Belki görme şansınız olabilir ya da internetten de görebilirsiniz. Omega diye, Operational Marinas for Economic Growth and Abundance diye. İstanbul gibi büyük metropolitan kıyı şehirleri için dizayn edilmiş bir proje. Aynısının San Francisco için de dizayn edildi. Kıyıdaki atık su arıtma tesislerinden atık su denize pompalanıyor şeylerle, borularla. Daha sonra yüzer platformlarda kendi kendine enerjisini üretebilen ufak rüzgar tribünleriyle ve güneş panelleriyle beraber yosunlar atık suyun içindeki bütün organik kirleticileri yakaladıktan sonra büyüyorlar. Büyüdükten sonra da sistemin altındaki balık çiftliklerine yem olarak verilebiliyorlar. Bu tabii büyük bir proje. Buna hala finans arıyoruz. Özellikle Ufuk 2020 Avrupa Birliği projeleri için finans kaynağı hala bakıyoruz. Bir küçük versiyonunu bu sefer şehir atık suyu değil ama özellikle hayvancılık çiftliklerden, ufak çiftliklerden gelen atık suları şu an öğrencilerim çalışıyor bunun üstünde. Elde edilen katı ve sıvı tezek atıklarındaki azot ve fosforu yakalamak. Yakaladıktan sonra bunların ağırlıklı olarak yosun büyütümünde kullanılması, bir anaerobik çürütme vasıtasıyla biyogaza döndürülmesi, biyogazın yine sistemin ya enerji ihtiyacını sağlaması için ya da elektrik ihtiyacı için kullanılmasıyla alakalı. Üretilen yosunun yine çiftlik balığında ya balıklar için ya da büyükbaş hayvanlarına yem olarak değerlendirilmesi için bir devam eden bir projemiz var. Oradan daldan dala atlıyor gibiyim ama bu örneklerin hepsini size vermek istiyorum. Plastikler biliyorsunuz çok büyük sıkıntı. Bunları bol bol konuşuyoruz artık. Yosunlar, ona da mı çare diyeceksiniz? Ona da çare. Biyoçözünür malzemeler, 3 boyutlu yazıcıları biliyorsunuz, örneklerden bir tanesi. Pigmentlerden bahsetmiştim size çok daha örnek olarak. O 3 boyutlu yazıcıda kullanılan filament. Yani normal yazıcılarda mürekkep kullanıyorduk. Bunlarda da biliyorsunuz filament kullanılıyor, bir belli bir malzeme. Daha çok polilaktik asit genelde kullanılıyor. Yosunlarda böyle farklı pigmentleri, farklı renklerinden o filamentlerle 3 boyutlu yazıcıdan çeşitli ürünler çıkartabiliyorsunuz. Bunların artık ticari ömrü bittiğinde, doğaya atıldığında daha hızlı bir şekilde çözünebiliyorlar. Yani diğer malzemelere göre alternatifler. Çok benzer, aynı yine pigment mantığıyla bu yurt dışındaki bir firma mürekkep biliyorsunuz oldukça toksiktir. Bunlar yine pigmentten elde edildiği için biyolojik olarak çözünür, zararsız boyalar. Yoga matlarında kullanılmaya başlandı. Bu mesela bir yine gördüğünüz yarım litrelik pet su şişelerine alternatif makroalglerden elde edilen bir su şişesi. Suyu içiyorsunuz, şişeyi de yiyebiliyorsunuz. Öyle bir uygulama, gayet güzel. Bu 50'lik yarım litrelik pet şişelere alternatif. Burada ufak bir firma, şimdi onun videosunu göstereceğim. Bu da umarım şu şeylerde, otobüslerde, uçaklarda verdikleri ufak var ya, ona alternatif olabilir gene. Az sonra videosunu göstereceğim. Sesli olduğu için ben susacağım. Sadece yapmanız için, burada tabii insan eliyle tutuyor ama diyeceksiniz hani hijyen mi diye. Onun çok ince bir zarı var. Videoda da onu söylemiyorlar. Birkaç kişi hop atıyor ağzına. Onun ince bir zarı var. Yine yosunlardan elden. O zarı açıyorsunuz. Yine bir çok ufak bir polisakkarit tabakası. Yine yosunlardan. İçinde de ufak su var. Yani şu an tabii prototip bunlar. Çok küçük ama hani 2-3 tane susuzluğunuzu gidermesi için alternatif. Dediğim gibi ufakları elimine edebilirsek bizim için kar. Ayakkabılar olmaya başladı. Reebok çok yeni. Arattırabilirsiniz Reebok Vegan Shoes diye. Yaklaşık 2-3 hafta falan oldu. Gayet de güzel tasarımı. Yosunlardan ve ökaliptüs ağacından ürettiler bir ayakkabı. Yavaş yavaş tekstile de girmeye başladı. Yani böyle farklı artık günlük hayatta kullandığımız ürünlerin de alternatif olarak gelmeye başlıyor. Şimdi çok kısa o videoyu göstereyim. Güzel, ilginç bir video çünkü. Bu Skipping Rocks diye bir firmanın geliştirdiği bir şey. Dediğim gibi daha prototip aşamasında ama ufak olarak kullanılabiliyor. Geçen sene, bunlar tabii farklı örnekler. Bizim yaptığımız başka bir örnek bu üç boyutlu yazıcılardan. Geçen sene Biennale'de bunları sergiledik. Hemen yine İstiklal'deki bir şeydeydi, galerideydi. Belki görme şansınız olabilir. Şurada görüyorsunuz zaten üç boyutlu yazıcı basıyor. Tasarımlar bize ait değil, farklı sanatçılarla çalıştık. Günlük hayatta kullandığınız farklı farklı ürünleri yosunlardan elde edebilir miyiz diye pigmentlerini biz verdik. İşte terlikten bazı sanatçılar bir şey nargile dizayn etmiş, bardak çanak şeklinde. Tamamen dediğim gibi prototip ve gösterme amaçlı doğada çözünebilir, biyo çözünür malzemeler yine yosunlardan elde etmek üzere. Şimdi oradan yakıtlara geleceğim. Biyolojik yakıtlar çok tartışılıyor. Şimdi şeyi biliyorsunuz, yani dünya yavaş yavaş aslında elektrikli araçlara dönüyor. Doğru, içten yanmalı motorlar muhtemelen çok kısa sürede artık tamamen ortadan kalkacaklar. Ancak şöyle bir gerçek var, bizim kendi ülkemiz özelinde. Türkiye %90 oranında petrolde dışa bağımlı. Yani burada son 2016, 2017, 2018 rakamları, ben bunu EPDK'dan aldım. Bir yıl genelde geriden geliyorlar. 2019 daha çıkmadı. Yani biz yaklaşık 450 bin ile 500 bin ton varil günde tüketiyoruz ve bunun %90'ı ithalat olarak geliyor. Yani Türkiye petrolde hala dışarıya bağımlı. Bir de şurada rakamını göstereceğim. İthal ettiğimiz ülkelere baktığınızda da Irak, Rusya, İran, Hindistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, İsrail diye gidiyor. Yani politik olarak da ilişkilerimizin her zaman iyi olmadığı, bir iyi bir kötü olduğumuz ülkelerde var. Yani %75 oranında bu ülkelere bağlıyız. Hani bu bir enerji güvenliği. Şunları açayım tamamen. Bir şey daha göstereceğim çünkü. Çok özür diliyorum. Türkiye'nin bir de şöyle bir gerçeği var. Biz toplam 35 milyon, bunlar 2018 yılında toplam yapılan şeyler, arz miktarları, 23 milyon ton dizel tüketiyoruz. Yani bu çok ciddi rakam. Kamyonlar, otobüsler, bütün ticari araçlar artık, yani kişisel, biz çoğumuzun da aracı genelde dizel. Şimdi içten yanmalı motorlar yavaş yavaş kalkıyor. Bir an mesela yarın dizel araçları kaldırdık diyelim. Yani hani yeni üretim yapmayacağız. Bir düşünün şöyle, işte kamyonların, işte şeylerin, otobüslerin vesaire ticari ömürlerini tamamlamaları, bizim kendi araçlarımızın artık ömürlerini tamamlamaları, ya daha bir 20-25-30 yıl muhtemelen dizel yakıta ihtiyaç olacak. Ve Türkiye, dediğim gibi, yani bu rakamları görüyorsunuz, %90 oranında dışarıya bağımlı olduğumuz için biyoyakıtlar Türkiye için hala stratejik. O yüzden çalışmalarımız birazcık devam ediyor. Dünyada biyoyakıtlar nasıl, hani artık dediğim gibi elektrikli araçlar cidden yaygınlaşacak. Hani her yerde olmaya başlayacak. Bu şarj problemleri vesaire, her şey çözülecek. O zamana kadar biyolojik yakıtlar dünyada genelde petrol yakıtlarına harmanlanarak kullanılıyor, karıştırılarak. Mesela baktığınızda B20 %20 biyodizel, %80 normal petrol dizeli. E85 Türkiye'de yok. Amerika'da ve Güney Amerika'da, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da daha çok kullanılıyor. Avrupa'da kullanan var. E85, etanol 85. Yani %85 biyoetanol var içinde. %15 oranında normal benzin var. Amerika genelde soya fasulyesinden elde ediyor biyodizelini. Etanol de Mısır'dan elde ediyorlar. E10 da normal benzin. Yani normal benzin içinde %10 oranında biyoetanol var. Bunu da belki bilmeyebilirsiniz. 2018 yılından beri Türkiye, yani bu işte neresinde, 2018 yılında resmi gazetede yayınlandı, 1 Ocak 2018'den beri. Normalde aslında pompacıya gittiğinizde aldığınız benzinin %3'ü biyoetanol. Yani biz E3 kullanıyoruz. Dizelde de binde 5 oranında yerli üretim, biyodizel üretiliyor. Ağırlıklı olarak da şeyden geliyor bu. Görüyorsunuzdur, atık yağ toplama araçları dönüyor. Restoranlardan, otellerden vesaire topluyorlar. Onlar biyodizel olarak kullanılıyor. Problem ne? Niye daha yüksek? Hani biz niye B20 değiliz? Arz talep dengesi. Yani 23 milyona baktığınızda binde 5'i bile yıllık yaklaşık %115 bin ton biyodizel demek. Binde 5 için. Etanolde de 140 bin ton. Dediğim gibi arz talep, biraz ekonomik taraftan bakarsanız, EPDK istiyor ki bu yakıtlar yerli tohum olsun, yerli üretim olsun. Yani bu kadar yerli tohum şeyi, bu arzı sağlayabilecek üretici olmadığı için biz hala bu rakamlarda gerideki seviyedeyiz. Biz diyoruz ki yosunlar buna bir çözüm olabilir. Neden? Çünkü dünyadaki bütün alternatiflere baktığınızda mesela biyodizel yağlı bitkilerden elde ediliyor. Soya, kolza tohumu, jatropha diye Türkiye'de çok yetiş, yani tropik Hindistan tarafına birazcık has palmiye yağından elde edilebiliyor. Biyoetanolde ağırlıklı nişasta olan ürünler çünkü fermentasyonla elde ediliyor. Yani alkol üretimiyle aynı aslında. Mısır, buğday, şeker kamışı, dalıdarı gibi biyo kaynaklar kullanılabiliyor. Şimdi bunlardan elde edilen bir hektara ektiğiniz bu bitkiden elde edebildiğiniz yakıt miktarları şurada görüyorsunuz. Mikroalgler hem biyodizel hem biyoetanol üretebiliyorlar ve türe göre diğerlerine göre çok çok daha alternatifle amaçlılar. Neden? Hızlı büyüyorlar. Tarım alanına ihtiyacınız yok. Taze su kaynaklarına ihtiyacınız yok. Bu büyük avantajlar var. Zaten yavaş yavaş artık üreticiler farkına vardıysanız mesela soya önemli bir hem hayvan gıdasında kullanılır hem insan gıdasında kullanılır. Palmiyedeki problemi biliyorsunuz. Endonezya palmiye yani yağmur ormanlarını kesip palmiye ekiyor. Onlardan elde edilen yakıtı kimse istemiyor artık. Sürdürülebilir değil çünkü. Mısır, buğday bunlar çok temel gıda maddeleri. Yani enerji üreticileri yakıt elde ederken birincil seviyedeki gıda ürünlerinin kullanılmasını istemiyorlar. Bu önemli bir gerçek. Yani mikroalg, ben bugün tabii gıda örneklerinden bahsettim ama bunlar yakıt üretimi için kullanılan algler. Gıdayla herhangi bir bağlantısı, rekabeti olmadığı için önemli bir alternatif olarak duruyorlar. Şimdi hep şey gibi konuştum, ben bu örneği veriyorum. Amerikalıların şeyi vardır, bir sleek car dealer, yani araba satıcısı gibi. Hani algler hep böyle böyle gidiyor, ondan sonra hiç mi kötü bir yanı yok arkadaş diyebilirsiniz. En büyük kötü yanı ne? Yani kötü yanı demeyelim de dezavantajı, maliyetler. Neden? Çünkü hep mikroalgler gördünüz, hani onları susuzlaştırmak, yani hasatlamak ciddi enerji ihtiyacı tutuyor ve bu maliyet. Yani şimdi Amerika'da mesela bütün alternatifler olduğu için onlardan bir fiyat şeyi verdim. Bunlar benzin rakamları, litre, dolar, sent olarak fiyatlar. Dizeller, soyadan elde edilen mesela 64 sent. İşte etanol, bu bahsettiğim E85, 49 sent. Mikroalgden üretilen yakıtlar hala 1.85 dolarla işte 3.5 dolar arasında oynuyor. Yani petrolle daha henüz şey yapamıyor. Rekabet ya da diğer biyolojik yakıtlarla henüz rekabet edemiyor. Daha o seviyeye gelemedi. Türkiye için tabii Türkiye ayrı bir hikaye. Niye? Çünkü biz deli gibi vergi alıyoruz. Bunlar Eylül 2019 rakam, en son güncel rakamlar. Aslında yani biliyorsunuz 7 liraya yakın para veriyoruz benzinle, dizele biliyorsunuz. Ama onların rafineri çıkış fiyatları yaklaşık 2,5 lira. Biz yaklaşık 3 küsur lira vergi ödüyoruz, ÖTV artı KDV. Yani biyolojik yakıtlara birazcık şey verilirse aslında Türkiye'de, mesela yosun Türkiye'de rekabetçi bir yakıt aslında kaynak olarak kullanılabilir. Dediğim gibi dezavantajlar, eğer bu azot, fosfor, karbondioksit bir kaynağınız yoksa, hani yanını başınızda ciddi oranda, bunlar maliyet. O yüzden yüksek enerji ihtiyacı, enerji dediğim gibi hala %90 fosil olduğu sürece şeyiniz var, sera gazı emisyonunuz var. Yani yosun bile üretiyor olsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlar artış. Biz bunu nasıl çözebiliriz peki? Onun üstüne çok kafa yoruyoruz. Optimizasyon yapmaya çalışıyoruz. Özellikle üretimde, yani daha verimli kültürleme ve daha verimli ürün hasatı. Bir de bir biyorafineri konsepti geliştirdik. Onu bugün çok kısa bir slide ile anlatacağım. Katma değerli ürünler ve sıfır atık hedefi planlıyoruz. Şimdi biyodizel çok vakit harcamayacağım. Sizi sıkmadan. Yağdan bahsettim. Bu bir, şurada görüyorsunuz bir konfokal mikroskop imajı. Yosunların içinde yağlar birikmeye başlıyor. Şu gördüğünüz yeşiller yağ şeyleri, küreleri. Havuzlarda büyütüyoruz. Bu yağları toparlıyoruz. Çok basit bir transesterifikasyon dediğimiz kimyasal reaksiyonlarla biyodizele dönüyor. Bunların Avrupa Birliği'ndeki standartları var. EN14214. Türkiye'de aynı şekilde bunu kullanıyor otobiyodizel için. Bu işte normal dizele harmanlanabilir hale geliyor. %20'ye kadar olan harmanlama 2000 model ve üstü dizel araçlarda hiçbir sıkıntı olmadan çalışabiliyor. Çevresel açıdan avantajları var. Yani normal dizele göre B100, yani %100 biyodizel ve %20 harmanlanan sistemle. Yani karbondioksitinde, sülfatlarda, şeylerde, azot oksitlerde, karbon monoksitte, partikülat parçalarda, bunlar egzozdan çıkan kirleticiler. Normal dizele göre çok üstün seviyede kalite yakalayabiliyoruz. Bir de biyojet yakıtından bahsedip kapatacağım. Bir önemli bir projemiz daha var. Şimdi elektrikli araçlardan bahsettim. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Ama bir de o grafikte hatırlıyor musunuz bilmiyorum, biz yılda yaklaşık 5 milyon ton da uçak yakıtı, Jet A1 harcıyoruz. Şimdi elektrikli motorların uçaklara prototipler falan var. Hani planör şeklinde, hani bütün dünyayı dolaşan örnekler de olmaya başladı. Ancak şimdi mesela Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Los Angeles uçuşu var. Kalkıyor 16 saat gidiyor mesela. Yani 16 saatlik uçuşta elektrikli motorlara geçilmesine daha ciddi rakamlar var. Yani ciddi süreler var. O yüzden biyojet yakıtında da mikroalgler yine önemli bir alternatif olarak kullanılabiliyor. Sivil havacılıkta biyoyakıtlar, çok hızlı bazı önemli satır başlarını vereceğim size. 2011 yılından beri kullanılıyor. Neden önemli? Çünkü sivil havacılık yine küresel karbondioksit salınımının %2'sinden sorumlu. Hava trafiği artıyor. Daha fazla yolcu uçakları tercih etmeye başladı. Yakında %3'e çıkacak. CAFI ve IATA, burada yazmadım, Uluslararası Hava Taşımacıları Derneği, Türkiye Türk Hava Yolları'nın da ortak olduğu, bu salınımları %1,5 seviyesine, 2005 seviyesine çekmeye çalışıyor. Yani %50 geriye çekmeye çalışıyorlar. Ve bunun yapılabilecek tek şey alternatif biyolojik yakıtlar. Bu yakıtlar için de siz az önce bahsettiğim gibi gıda tohumu olmayacak. Yani mısır olmayacak, işte soya olmayacak. Bunları istemiyorlar. Su, toprak ve diğer kaynakları en alt seviyede kullanacak. Yani onu söylediği zaman zaten yosunlar öne çıkmaya başlıyor. O yüzden bizim yaptığımız mevcut çalışmalarda da %50 değil %76 kadar azaltabileceğimizi gösterdik. Alternatif yakıtlarda çok eskiden Fischer-Tropsch kullanılıyordu. Bu ta 2. Dünya Savaşı'ndan beri Almanların geliştirdiği kömürden sıvı yakıt teknolojisi. Yağlı bitkilerden kullanılmaya başladı. Bir de yosunlardan. Önce yağlar çıkartılıyor. Biyopetrol dediğimiz bir ara madde üretiliyor. Daha sonra distilasyon işlemleriyle jet yakıtına çevrilebiliyor. Gene çok detay girmeyeceğim. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında, yani dünyaya göre neredeyiz? Normal sivil havacılıkta Jet A1 kullanılır. Bizim elde ettiğimiz laboratuvar ölçekli çalışmalarda donma noktasında, özellikle parlama noktasında standart Jet A1'e göre daha iyi kalite elde edebildik. Şimdi bunlardan mesela donma noktası çok önemli, -57. Bu şey demek, uçak birazcık daha irtifa ya çıkabilir, daha yüksek irtifaya. Daha çok yüksek irtifaya çıkması demek, hem daha az rüzgar direncine maruz kalacağı için yakıt tasarrufu, artı uzun uçuşlarda, hani biliyorsunuz böyle gidiyorlar ya, ne kadar yukarıya çıkarsa o kadar avantajlı aslında, menzil kazancı demek. Bunu Türk Hava Yolları ile beraber geliştirmeye başladık. Yeni bir proje, çok yeni kabul edildi, sözleşmesi imzalanıyor. Bir 1003 öncelikli alan projesi. Bunda tabii ortaklarımız da var. Boğaziçi, Koç, Tüpraş, motor testleri için Turkish, aslında şuradan anlatayım. Yosunlar büyütülecek. Yağları yakıt, ham petrol, biyopetrole çevrilecek. Daha sonra Tüpraş'ın desteğiyle yakıta çevrilecek. Yakıtların uluslararası standartizasyona uymaları kontrol edildikten sonra Turkish Technic de motorlarda test edecekler. Daha Turkish Opet tarafı da lojistik destek. 2020-2021 yılı gibi Türk Hava Yolları'nın bir iç hat seferinde yakıtının bir kısmının yosunlardan elde edilen biyojet yakıtı olmasını umut ediyoruz. Şimdi biyorafineriden bahsettim. Onu çok az açayım. Şimdi dezavantajlarından bir tanesinin şey olduğunu söylemiştim. Maliyetler olduğunu söylemiştim. Şimdi bu maliyetleri nasıl yıkabilirsiniz? Ama maliyeti bir de şöyle söyleyeyim. Maliyetler yakıtlar için yüksek. Niye? Çünkü yakıtta işte litresi 6 lira, 7 lira olan bir ürünle rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Ama yosunlardan elde ettiğimiz diğer ürünler, işte fonksiyonel gıdalar, proteinler vesaire, kilogramı aslında çok çok yüksek fiyatlara satılan ürünler. O yüzden biz yakıt ama yakıtta niye ısrar ediyoruz hala? Türkiye için stratejik olduğu için ısrar ediyoruz. O yüzden biz bir biyorafineri modeli geliştirdik. Biyorafineri de ne demek? Yine ben konuşmanın hep başına şey yapıyorum, bağlantı yapıyorum. Petrol tabanlı fosil ekonomiden biyoekonomiye geçiyoruz dedik. Yani nasıl bir petrol rafinerisi ham petrolü alıyor, işte benzini elde ediyor, dizel elde ediyor, jet yakıtı elde ediyor, artık kalanından asfalt yapıyor, fuel oil yapıyor vesaire gibi. Biz de bunda diyoruz ki petrolden artık kurtulduk, bir biyorafineri tasarlayalım ama aynı mantıkta, bu sefer ham maddemiz yosunlar. Bir birincil yosunları tabii neyle ürettik? Bugün size bahsettiğim gibi kapalı havuz sistemleri, denizde büyüyen yosun sistemleri. Büyüttükten sonra onlardan birincil ürünlerimizi elde edelim. Bunlar yakıtlar, size bahsettiğim insan gıda destek ürünleri, omega 3'ler, farmasötikler, hayvan gıdası. Geriye kalan posasını, bu ürünler çıktıktan sonra bu posayı anaerobik olarak çürütelim, biyogaz elde edelim, kompost edelim, biyogübre elde edelim ve bunların tamamını sürdürülebilir olarak yapalım. Neden? Enerjimizin tamamı da rüzgar türbininden gelsin. Şimdi bu tabii bir animasyon ama bunun tamamı gerçekleşmeye başladı. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin Sarıtepe kampüsünde oluyor şu anda farklı fazlarla. Eğer Arıköy'de oturanlar vardı gördüm. Belki şikayet ediyor olabilirler çok azıcık. Bizim bir rüzgar türbinimiz var orada. Çok ses yapmıyor gerçi ama bazen Arıköy'den şey geliyor. Ne kadar ses geliyor hocam? Çok gelmiyor. Niye? Çünkü tamam. Bazen genel duyuluyor da şeyden sonra kesildi. Üçüncü otoban zınk diye bütün şeyi doşaltı ya şimdi otobanın sesini duyuyorlar aslında. Şeyin sesi de kesildi. Rüzgar türbini aslında çok ufak bir parantez açayım. Bizimki 1 megawattlık bir rüzgar santralimiz var. Standart rüzgar türbinleri gibi değil. Mekanik şaft yok içinde. Elektromanyetik bir motor var. Dönerken ses yapmıyor aslında normalde. Çok ufak bir kanat sesi geliyor. Normal rüzgar türbinleri gibi değil yani aslında sesi bayağı az. Enerjimizin tamamı rüzgar santralinden elde edildiği için ve fotosentezden bahsettim. Algler büyürken karbondioksit yakaladığı için bizim biyorafinerimiz karbon negatif biyorafineri. Yani her dünyada herkes karbon nötr olmaya çalışırken biz zaten karbon nötrdük. Enerjimiz nötr olarak geliyor rüzgar santralinden. Biz şimdi karbon negatife geçtik. Karbon negatif de hem Avrupa'da hem Türkiye'de ilk olacak. Bu bir Avrupa projesi olarak fonlandı. Bunun faz 1'ini biz aslında İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız bir destekle kurduk. Boğaz'ı görüyorsunuz. Uskumruköy, Zekeriyaköy tarafı. Hemen Kilios tarafındayız laboratuvarımız. Yaklaşık bir 600 metrekarelik bir ARGE binamız var. 400 litre içeride, 3000 litre, 3 ton da dışarıda fonlayabiliyoruz. Bu faz 1'i 2017 yılında faz 1'i tamamladık. Rüzgar santralimizin hemen inşasından bir önceki bir fotoğraf görüyorsunuz. Faz 2'deki desteği de %85 oranında Avrupa Birliği'nden, %15 oranında da Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen bir İPA projesi. İPA projesi Türkiye'nin AB'ye katılım öncesi aldığı programlardan bir tanesi. Çok detaya girmeden, hani çok başlık var ama önemli olanlarını söyleyeyim yine. Karbon negatif biyorafineri kuruyoruz. Dünyada ilk olacak. Türkiye sahip olacak buna. Toplam alg işleme kapasitemiz 3,5 tondan 110 tona çıkıyor. Senelik 2400 ton görebileceğiz. Bu alanda artık size anlattığım bütün ürünler, enerjiye dokunduk, gıdaya dokunduk, çevreye dokunduk. Bu sektörlerin hepsinde çalışan KOBİ'lere destek olma şansımız olabilecek. Yavaş yavaş artık fosil kaynaklardan biyo kaynaklara geçeceğiz. Ham madde değişimi sağlayacağız. Ve bu da yine önemli. Biliyorsunuz Türkiye, duyuyorsunuzdur hep Türkiye AB'nin havuzuna para yatırıyor. Ama geri alamıyoruz o paraları. İlk defa toplam 5,5 milyon avroluk bir proje, %85'i AB tarafından gelecek. Bağlandı ihaleler. 2020 yılında burası da şeye geçecek, operasyona hale gelecek. Özetle dediğim gibi yosunlar aslında bugün hani sektörlerden konuştuk ama o sektörlerden gelen makro problemler. Gıdada, enerji, sağlıkta ve çevrede birçok çeşitli bugün gördüğünüz ürün ve teknolojilerle sürdürülebilir bir şekilde. Yani sürdürülebilir tekrar altını çizeyim. Girdiler karbondioksit ve güneş ışığı. Verimli tarım arazisine ihtiyacınız yok. Hızlı bir şekilde büyüyorlar. O yüzden çok ciddi sürdürülebilir olarak bir alternatifler. Kilit hedef ve stratejiler daha iyi olmak için neye ihtiyacımız var? Biyokütleyi yani yosunu daha iyi büyütmemiz lazım. Girdilerimizi hep atıklardan, azot, fosfor ve karbondioksit atıklardan elde etmemiz gerekiyor. Optimize edilmiş karbondioksit yakalama ve değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bu biyorafineri konsepti göreceli olarak yeni. Yani sadece yakıtlar, biyodizel ve biyojet yakıtın yanında hidrojen ve özel kimyasallar. Yani birden fazla yağlar yakıta dönebilir, proteinlerden farklı gıda ve yem ürünleri elde edilebilir. Onun dışında bunları aldıktan sonra kalan posayı da değerlendirelim. Yani yosunun suyunu sıkacak şekilde. Geriye kalanından da biyometan, biyogübre, biyoyağ ve hayvan yemleri değerlendirmek üzere bir biyorafineri konseptimizdi. Onu sizinle paylaştım. Fonlandı ve önümüzdeki yılda çalışır hale gelecek. Şu an inşaatımız devam ediyor. Her zaman bekleriz ziyarete. Şimdi tabii bugün bu kadar çok gevezelik yaptım. Bu gevezeliğin bütün esas kahramanı aslında öğrencilerim. Bugün çoğu burada. Onlara öncelikle teşekkür etmem lazım. İşbirliklerimiz var uluslararası ve tabii başta BAGEP'te olmak üzere çalışmalarımızın çoğuna fon sağlayan kurumlar var. Bunlar hem ulusal hem uluslararası. Onların sayesinde bu çalışmaları yapabilip bana da tabii ki size gevezeliğini yapmak düşüyor. İlginiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii ki. Yani hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ödülünü veriyoruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için beni de sevdim. Çok sağ olun. Buyurun. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Evet.
Teşekkür ederim. Seçeneğimiz laboratuvardaki yapılan etler, tabii yosunlar ve böcekler. Ama sanki bir şey eksik, bakliyat.
Evet, evet. Tabii ki, tabii ki.
Evet, yani çözüm hazır. Hem sağlığımız için hem çevre için eğer bitkisel bazlı beslenirsek yani bunları beklememiz evet, lazım diye ki. Onu söylemek tabii istedim.
Ki. Yok, kesinlikle katılıyorsunuz. Ben birazcık aslında projection yani ileriye dönük yapıyorum şundan dolayı. Şimdi küresel iklim değişikliğinin dediğim gibi en büyük sıkıntılarından bir tanesi verimli tarım arazilerimizi kaybediyoruz. Yani erozyon, kuraklık, işte yangın felaketleri. Yani normalde tarım yapılan mesela Avustralya çok ciddi sıkıntılar görecek şimdi. Yani hayvanlar tabii zarar gördü, insanlar zarar gördü. Ama tarım arazileri yani bitki büyütülen alanlar da çok büyük probleme girdi. Ve tarımsal faaliyetlerde dikkat etmediğimiz için çevreye de çok zarar veriyoruz. Yani baklagiller tabii ki yani farklı besin kaynakları. Şu an protein olarak kullandığımız bütün kaynakların hepsi çok kıymetli. Yani atlamış olmayayım. Benim söylediklerim birazcık projection. Yani 2050-2100'e kadar artık alternatif şeyde dediğim gibi bakliyatlar, kırmızı et, sürdürülebilir kaynaklar olmayacaklar uzun dönemde. Bizim kendi gene eksikliklerimizden dolayı yani sürdürülebilir bir şekilde yapmadığımız için aslında bunların tamamını yani sürdürülebilir tarımda yapılabilir sürdürülebilir hayvancılıkta yapılabilir ama şu an maalesef bunların hiçbirini yapmıyoruz.
Evet çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Göremedim ama herhalde şuradaki el kalktı önce. Oradan sonra da şuraya.
Teşekkür ediyoruz değerli sunumunuz için. Ben şimdi yosunların yetiştirilip karbon depolaması için mesela denizlerde ekildiği böyle büyük çapta projeler başlamış. Konferans dinlerken şu geldi aklıma. Acaba bu alglerin ürettiği yani mikro alglerden çıkan yosunlar evet. Bir biyomalzeme parçası olup mesela çimentoya alternatif bir yapı malzemesi olabilir mi? Mesela binaların dış kaplamaları, boyalar yerine yosun bazlı bir kaplama olsa hem evet. Bir yandan yani boya işlemi görse dayanıklılığıyla hem de karbon depolasa bu şekilde evet. Yani çalışmalar olabilir mi?
Şimdi çimento sanayinin en büyük katkısı yine karbondioksit yakalama. Yani baca gaz, yani çimento sanayi çok ciddi karbondioksit salan bir sistem. Alglerin en büyük katkısı orada karbondioksit yakalama olarak gidiyor. Bir iki mimari proje gösterdim ya ağırlıklı olarak şu anki uygulamalar cephe elemanı olarak. Çünkü çok güneşe ihtiyaçları var. Ancak biyomalzeme olarak kullanım alanları artmaya başladı. Yani bir inşaat mühendisi arkadaşımızla beraber şu an konsept aşamasında olan şeylerin çatlaklarının iyileştirilmesi için, beton çatlaklarının iyileştirilmesi için yosun kullanımıyla alakalı bir proje yapmaya çalışıyoruz. Yani böyle yavaş yavaş gelmeye başladı. Boya gerektiren yerlerde tabii ki kullanılabiliyor pigmentten dolayı. Sağ olun. Şurada bir el vardı. Buyurun.
Evet, spirulina'yı biz yani
İthal olarak geliyor satılıyor evet. Şu anda.
Ama 80 lira bir şişesi içinde 100 tane var.
Niye? Yani çünkü ithal olarak geliyor işte yerli üretim yapmak
çok mümkün değil. Doğru. Bir spirulina'yı kendimiz üretebilir miyiz? Yani kendi imkanlarımızla evimizde, bahçemizde her ne evet. Yani nerede olacaksa. Evet. Bir de yani siz bu gıdayı yani yosunları üretirken gıda da düşünülerek üretiyorsunuz. Evet. Ha tamam. Mesela Almanya'da falan ekmeklerin içine bu yosunları evet. koyuyorlar ve hani halkın da alabilmesini sağlamak için. Evet. Sizin bu anlamda ne tür bir şeyiniz var?
Evet. Yani bugün tabii size sunum çalışmaların çoğu bizim laboratuvar ölçekli çalışmalarımızın yavaş yavaş artık büyük ölçeğe geçişi. En son sunduğum proje onunla alakalıydı. Bu tabii biz sadece bizimle olmaz ama biz bir kamu üniversitesi olduğumuz için görevimiz aslında Türkiye'ye bunun nasıl yapılabileceğine doğru bir şekilde anlatabilmek. Artık bu alanda çalışan KOBİ'ler daha büyük işletmelere bilgi transferi. Yani biz Boğaziçi'nde yaklaşık 1200 tonluk bir sistem kuruluyoruz. 1200 sistem çok ciddi bir rakam. Ama Türkiye için yetmez yani tabii ki. Yani yosun çiftliklerimizin olması gerekiyor. Ama biz bunu pilot ölçekte gösterebildiğimiz için hani o 1200 tonu çok rahat 100 bin tona çıkartabilirsiniz. Bunlar birazcık çoğalmaya başladıktan sonra aslında hedefimiz hakikaten o. Sizin sattığınız Sibirya'nın pahalı olmasının sebebi ta Hawaii'den geliyor büyük oranda.
Burada bir tane üretici yapmış ama hiç satamamış bir hocamız söyledi. Yani
dikkat edilmesi
gerekiyor. Onu ne yapabilirsiniz? Hayvan yemi olarak galiba en son kullandı.
Spirulina'ya yani biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü yani üretim şeklinde onun içinde de ağır metal birikebilir, tadı kötü olabilir. Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Yani bunun artık yavaş yavaş birazcık şeyle de alakalı. Türkiye'de hani bunlar hala Gıda ve Tarım Bakanlığı bakıyor. Aslında birazcık ilaç hani regülasyonunun da iyi yapılması lazım. Yani siz eczacı olarak biliyorsunuz arkasını çevir mesela onun etiketinde hiçbir şey yok. Yani Spirulina diyor ama hani içinde ne var? Mesela elemental analizi var mı? Hani olmadığını biliyorum işte o büyük sıkıntı. Yani içinde ne var, ne elde ediliyor? Onlara bakılması gerekiyor. Amacımız dediğim gibi bunlar artık yerli üretim yapabilmek. Omega 3 de öyle. Omega 3 de getiriyorlar. Nobel ilaç getiriyor. Bir iki firma var. Satılıyor. Solgar işte Spirulina'yı satıyor var, vesaire falan. Var. Geliyor yani. Evet. Ama yurt dışında da öyle. Yurt dışında da çok sahte mal var. Çin'den de çok geliyor. Bu mesela çok özür diliyorum biraz uzattım ama o astaxantinin mesela iki izomeri vardır. Birisi hiçbir işe yaramaz. Öbürü biyoaktiftir. Yani bunlar izomer dediğim gibi bir elin sağ ve sol eli şöyle düşünün. Bir tanesi hiçbir işe yaramıyor. Bir tanesi biyoaktif yani esas olan o. Yani tabii bunu kimse regüle etmediği için sahteleri de çok dolanıyor. Yurt dışında da çok var. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Sağ olun paylaştığınız için. Şu arkadaş sonra siz.
Hocam ben şeyi merak ettim. Bu kömür ve çimento atıklarını karbondioksit ve azot
baca gazını.
Baca gazları. Bu kapalı sistem mi yoksa hani
kapalı gene... Onlarda kapalı sistem kullanılması lazım. Çünkü eğer fark ettiyseniz havuzlar ve kapalı sistemler vardı. Havuzlarda su seviyesi az olduğu için siz alttan karbondioksiti verirseniz yani çok az bir miktarı suya çözünebilir.
Anladım.
Hani hemen tekrar atmosfere saldığı için yaptığınızın bir faydası yok.
Ya,
kapalı sistemlerde onun dizaynının iyi yapılması lazım. Birinin çıktısı, öbürünün girdisi şeklinde. Hani onu kurgulayabiliyorsunuz. Atmosfere salmadan yeteri sayıda reaktör kurulduğu zaman yosunlar onun tamamını yakalayabilir.
Filtre gibi.
Bazı türlerimiz %15'ten başlıyor. Bazıları %90'a kadar karbondioksit yakalama şeyine sahipler.
Var mı çalışan bir sistem bunda? Yani
prototipleri var.
Anlamda, prototip. Yani ekonomik anlamda şey yapmış değil.
Çok yakında hani hep kamuya yakın olduğumuz için çok yakında Erdemir demir çelik için bir uygulama yapacağız. Bir de Arçelik için. Çayıralı firmasına. Çanakkale'de de ufak bir çalışma yapıldı ama onlar galiba tam feasible bulmadılar. Biliyorum bir Akçimentos'a galiba çalıştı. Şurada bir beyin, buyurun.
Pardon, şunu uzatabilir misiniz acaba rica etsem?
İyi akşamlar.
Buyurun.
Denizlerde zor olduğu için özel havuzlarda daha iyi olur benim düşüncem.
Evet.
Denizler plaj var. Canlı göbek balıkları, evet. Antopot yani evet. Büyük canlılar doğru. Olduğu için bir de plaj olduğu için
evet.
Etkileyebilir. Özel havuzda çiftlik dediğiniz gibi.
Evet.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Büyük şimdi mikroalgler mecburen reaktörlerde kapalı sistemde yapılıyor. Çünkü hani yoğunlukları suya yakın olduğu için hemen dağılırlar.
Evet,
denizde
evet.
Üretimler sadece makroalglerde, o ilk gösterdiğim gruplarda yapılıyor. Evet, evet. Onlar da aslında uygun yerlerde, yani plajlarda değil, duygun yerlerde.
Plajlardan uzak.
Bunlar şöyle lazım. Yapılıyor evet. Aslında, aynı midye yetiştiriciliği gibi, özellikle evet. Büyük halatlara içine evet. Aşılama sistemiyle sıkılıyorlar sonra.
Evet, evet.
Türkiye'de genelde birazcık göreceli zor çünkü mesela biz Karadeniz'deyiz. Yani bizim labımız evet, Kilyos evet. Sarıtepe kampüsünde.
Hepiz
Karadeniz
insanız.
Çok şey zaten sert.
Hayır, hep
onu
insanız,
yapmak
hep
zor.
Hep aynıyız.
Sağ olun, teşekkürler.
İyi akşamlar.
Sağ olun. Son soru alalım, dediğim gibi herkesi bekletmeyelim. Ben burada olacağım. Arkada bir arka. Buyurun hanımefendi. Tamam. Belki bir tane. Mikrofonu verebilir miyiz?
Ben bugün akşam üzeri çıktığım zaman soluk alamayacak kadar kötü bir havayla karşılaştım. Maske evet. bile yetmez. Kırmızı alarm maalesef. Verilmesi gerekiyor.
İstanbul'da
ve
öyle.
Türkiye'de hala bunca üniversitemiz varken partikül ölçümleri yapılmamakta. Doğru. Belki yapılıyor, verilmemekte. Bu bağlamda sizin elektrikli otomobiller konuşmanıza bir alternatif olarak belki son zamanlarda çok konuşuluyor.
Evet.
Şimdi eğer elektrikli aracınızın kullandığınız enerji kaynağı hala fosil yakıtsa o zaman bu etki olarak kendi içinde zaten birbirini ifna eden bir durumu var.
Doğru.
Dolayısıyla 30 yıldan beri elektrikli araçları güneş enerjisiyle çalıştıran çok ülke var. Biz neden bunu gündemimize almıyoruz? Bunu bir kere ben çok şaşırıyorum uzun evet. yıllardan beri. İkinci söyleyeceğim şey de yine etik bağlamda. Biliyorsunuz atmosferin en büyük belalıları bir savaş, iki deprem, üçüncüsü de uçaklar.
Doğru.
Atmosfere yani hala uçağın artışı, hala havaalanları yapılması
evet.
olağanüstü güzel, yavaş ve insan ölçeğinde ulaşım araçlarımız varken hala uçağa olan bu rağbeti ben anlayamıyorum.
Evet.
Yani 20 küsur yıldır ben de ekoloji dersi veren bir akademisyen olarak bu evet. gidişi anlayamıyorum. Greta'nın evet. biliyorsunuz küçük bir tekneyle gitti Amerika'ya.
Doğru.
Küçük bir kız bile bir insanların beyninde bir ışık yaktı. Teşekkür ederim.
Paylaştıklarınız için çok teşekkürler. %100 ikisine de katılıyorum. Yani sadece ek not olarak dediğimiz gibi hani o örnekleri ondan verdim. Yani dünyada, Türkiye'de hala %90 oranında, yani bu her yerde aynı neredeyse. Bütün yani %27 oluyor, %25 oluyor. Yaklaşık hep %30 doğalgaz, %30 kömür, %30 da petroldeyiz. Yani bunlar bilmiyorum fark ettiğimiz zaman birincil enerji kaynakları. Yani elektriğin üretildiği kaynaklar. Yani %90 elektriği, yani tamam şimdi mesela elektrikli araca biniyorsunuz. Siz çok memnunsunuz. Eve gittiniz, akşam şeye taktınız. Türkiye hala %90 fosil kaynaktan enerji üretiyor. Yani onun dengesinin çok iyi kurulması lazım. Bir mesela hibrit araçla aynısının normal benzinli motorunu karşılaştırın. Hibrit aracın yapımında daha fazla su kullanılıyor. Aracın yapımında, yani su dengesine baktığınızda. İşte bataryalarının belli bir ömrü var. O bataryaların düzgün bir şekilde dispoz edilmesi, yani atılması gerekiyor falan. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Size %100 katılıyorum. Son soru alalım. Ondan sonra ben buradayım. Dediğim gibi Sefer, buyurun.
Verimi üzerine.
Evet.
Yani bir açık sistemler var, bir kapalı sistemler var. Kapalı sistemler, fotobiyoreaktörler.
Evet.
Bu algilerin yetiştirildikten sonraki, hani hasat edildikten sonraki
evet.
verim ne olduğunu biliyoruz ama bu bunun öncesinde fotobiyoreaktörler içerisinde işte yetiştirilme aşamasındaki veriminden ben çok bilgi sahibi değilim. Yani orada bir sorunla karşılaşabiliyorlar mı çoğalmaları esnasında?
Evet.
Çünkü çoğalmaları ve o daha sonrasında onun hasatıyla birlikte bir
evet.
Oradan ürün elde ediliyor. Yani
evet.
ölebiliyorlar mı? Yani evet. sürdürülebilirliği var mı
evet.
o sistemin? Ben onu
Yosun Dünyası'nın son 20 yıldır üstünde çalıştığı sorunlara parmak bastınız. Doğru. Şimdi çok kısa hemen bahsedeyim. Açık sistemler, göreceli ucuz sistemler. Yani malzemelerinin yapılması, ilk maliyet yatırımlarının düşük olduğu sistemler. Ama en büyük problemler ne? Açık havada olduğu için kirlenmeye müsait. Ve üretkenlikleri düşük. Yani litresinde yaklaşık 1 ile 5 gram arasında üretiyorlar. Ama çok hızlı büyüdüğü için 2-3, yani eğer temiz bir kültürle başlayabilirseniz hasatlanıncaya kadar 2-3 hafta herhangi bir kirlenmeye maruz bulmadan hasatlayabilirsiniz. Açık havuzdaki sistemler genelde çok hijyenin çok önemli olmadığı ürünler için. İşte biyo gübre, biyo yakıt vesaire falan gibi uygulamalarda tercih ediliyor. Kapalı reaktörler bahsettikleriniz, kapalı olduğu için zaten steril sistemler. O yüzden hani kültür çökmesi dediğimiz olay onlarda olmuyor. Dezavantajı yüksek maliyet, onlar daha pahalılar. Avantajı dediğim gibi kültür çökmesi olmuyor ve üretkenlik daha fazla. Yani 15-20 gram bölü litreden daha yukarıya kadar çıkabiliyor. Yani hepsinin kendine göre şeyleri var, avantajları var. Biz aşılarımızı temiz tutup hasatlanıncaya kadar temiz olarak kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Yani kapalı o biyoreaktör sistemlerde de bir sorun oluyor mu? Yani yoksa daha az mı sorun görünüyor?
Daha az sorun. Kapalılarda sadece istediğiniz ürünü en verimli bir şekilde, en düşük maliyette üretmeye çalışmak.
Şu anki problem bunun üzerine. Evet. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Herkese katıldığı için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.